Ayrım 7.
Çoğunluğun beğenisine uymayan şeyleri sevenleri, güzel bulanları hoş görmek, korumak zorundayız. Geleceğin seçeneklerini taşıyan tohumları korumakla kendimizi, güvenliğimizi sakınmış oluyoruz. Anayasayla yaratıp zinde güçlerle korumaya çalıştığımız demokrasinin temel ilkesi hoşgörü mü olmalı acaba? Cumhuriyet, Olaylar ve Görüşler, 21 Nisan 1985. Kültür sorunumuz. Uzunca süren bir ayrılıktan sonra Vehbi Belgil'in bu sütunlardaki söyleşisi Cumhuriyet 11 Eylül 1986 üzerine yazıyorum. Ülke sorunları üzerinde yeniden yazılıp çizilmeye başlanmasını sevinçle karşılıyor, aydınlarla münevverler arasındaki bu diyaloğun topluma açık bir foruma dönüşmesini diliyorum. Görüşlerin düzeyine ve içeriğine bakılırsa, kültür varlığının ne olup olmadığı döngüsünden yavaş yavaş çıkıyor ve kültürümüzün geleceğini özgürce konuşma ortamına, evresine giriyoruz. Bu fırsatı değerlendirmek istedim. Sağ sol ilerici gerici eleştirileriyle din ve bilim politikalarını şimdilik bir yana bırakarak yakın tarihimize neyi nasıl yapacağımıza karar vermekten çok ulusal kimliğimizi bilmek niyetiyle baktığımızda kimlik ve varlık bilincimizde önemli gelişmelere tanık oluyoruz. Kimlik varlık görüşleri. Biz Türklerin kim olduğumuz ya da kültürel kimliğimiz konusunda başlıca şu tarihi görüşlere rastlanıyor. 1. Biz Anadoluluyuz diyen Anadolucular. 2. Biz Batılıyız diyen Batıcılar. 3. Biz Doğuluyuz diyen Töreci Milliyetçiler. 4. Biz Müslümanız diyen İslamcılar. Ve 5. Biz Türküz ve Türkiyeliyiz diyen Atatürkçüler. Bütün bu tezleri birbirinden oldukça farklı kültürel verilere, dünya ve tarih görüşlerine dayanmaktadır. Anadoluculara göre biz Anadolu Türküyüz. Orta Asyalı atalarımız Küçük Asya'yı fethettikleri ya da onlardan da önceki yerli Anadolu halkları Türk soyundan geldikleri için değil de binlerce yıllık Anadolu uygarlığının tek meşru mirasçısı olduğumuz için. Batıcılara göre Anadolu yalnızca biz Türklerin ana yurdu değil, Batı uygarlığının da beşiği ve dünya tarihinin mekiğidir. Uygarlık tarihi bu topraklar üzerinde ve atalarımızın tezgahında dokunmuştur. Batıyı batı yapan düşünce, inanç, bilim ve sanat ya Anadolu'da doğmuş ya da Anadolu'dan geçip yayılmıştır dünyaya. Bu ülkenin sahibi ve koruyucusu olan biz Türkler doğulu değil batılıyız. Batının da atasıyız. Milliyetçilere göre Anadolu kültür beşiğindeki geleneksel Türk töresini koruyup sürdürenler, yerleşik hayata, tarıma geçmemekte direnen ve Türk'ün cihan hakimiyeti mefrukesini yaşatan şehit gazilerle derviş öncülerin savaşçı ruhu olmuştur. Biz öylesine soylu, güçlü ve kutsal bir geleneğin çocuklarıyız ki bütün dünyaya devlet nizamı getirme görevimize bugün olduğu gibi gelecekte de devam edeceğiz. İslamcılara göre biz Türkler, anayasadan kopup gelen göçebe boylarıyla bağımsız yürüklerin torunları değil, Anadolu'ya varmadan önce İslam dinini benimseyip İslam devletleri kurmuş, İslam medeniyetini dünyanın dört iklimiyle yedi denizinde asırlarca ve şerefle temsil etmiş bir Türk-İslam sentezinin kurucuları ve koruyucularıyız. Atatürkçülere göre TC sınırları içinde yaşayan bizler Türküz. Ne mutlu! Türklüğümüzle övünmeli, Türk'ün gücüne güvenmeli ve Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine yükseltmeliyiz. Bu son görüşün önceki görüşlere eğilim gösteren yandaşları bulunabileceği gibi öteki kimlik görüşlerinin Atatürkçü görünmeye çalışan sözcüleri de vardır. Yakından incelenip karşılaştırıldığında İslamcıların geçmişe yöneldikleri, Anadolucuların geçmişten geleceğe uzanan kültür sürekliliğine inandıkları ve Atatürkçülerin geleceğe umut bağladıkları görülmektedir. Asıl soru veya sorun. Yukarıdaki görüşlerden hangisi acaba daha doğru, geçerli ve gelecek açısından güvence veren bir kimliktir? Bu sorunun bilinen yanıtları bizi içinde bulunduğumuz çıkmazdan kurtarmaya yetmedi. Asıl sorun da burada. Çünkü tarihi açıdan hepsi doğru. Türklerden önce bir Anadolu tarihi olduğu gibi Anadolu'dan öncelere uzanan bir Türk tarihi de var. Anadolu Türk devletleri bu iki tarih akışının kavşağında Roma, Rum toprakları ve İslam temelleri üzerine kuruldu. Yeni dokular dokudu. Çağdaş toplumumuzun bütün bu tarihi dönem ve deneyimlerinden kültürel izler taşıdığı bugün artık tartışılmayan gerçekliktir. Atatürk devrimleriyle milliyetçiliği de fazlaca açıklanmadan böylece bir tarih anlayışına oturtulmak istenmişti. Öyleyse asıl sorun bu tezlerden hangisinin daha doğru olduğunu değil, farklı tarih tezlerinin ulusal bilinç dünyamızla nasıl bağdaştırılacağı, tarihi kimlik duygumuzla nasıl uzlaştırılacağı sorusudur. Yalın bir deyişle ulusal kimliğimizi geçmişte mi, gelecekte mi, yoksa geçmişten geleceğe uzanan kültür sürekliliğinde mi arayacağız? Geçmişten geleceğe kültür tarihi. Çağımızda ortak çoğulcu bir kültürel mirastan ortak bir ülkeye yönelişe uluslaşma süreci deniyor. Siyasi, iktisadi, teknolojik devrimler yapılıyor da kültür devrimi nedense olmuyor. Deneyler başarıya ulaşamıyor. Kültür varlığı değişiyor ama geçmişten geleceğe doğru uzanan bir süreklilik içinde. Çağdaş ulus olmak serüveni böylesine gelişmiş bir tarih ve varlık bilincini gerektiriyor. Cemaatlerin töresi her şeyleri açıklamaya, olup bitenleri doğru, meşru kılmaya belki yetiyordu. Oysa ulus olmak bir kültür tarihi, değişme bilinci, birlik içinde çokluk, çokluk içinde birlik bilinci gerektiriyor. Kültür tarihi ile A. Türklerden önceki Anadolu tarihini, B. Anadolu'dan önceki Türk tarihini, C. Anadolu'nun İslamlaşma ve Türkleşmesi tarihini, D. Osmanlı tarihini ya da sadece E. Türk devrim tarihini değil, bunların hepsini birden düşünüyor, kültür tarihimizin bu tarihi dönemlerden hiçbirisine indirgenemeyeceği tezini savunuyorum. Bu anlamdaki kültür sorunumuz yepyeni bir tarih tezidir ve henüz derli toplu biçimde yazılmamıştır. Kültür sorununun batıya karşı kazanılacak askeri başarıyla çözüleceği görüşlerine de pek katılamıyorum. Savunma ve güvenlik askeri güce dayansa bile kültür sorununun çözümü askeri başarıyla o derece bağlantılı görünmüyor. Atatürkçü tarih görüşünün üstünlüğü cihan hakimiyeti ülküsünde değil, evrensel barış ve insan onuruna saygı ilkelerinde toplanmaktadır. Savaş ve zafer edebiyatına dayalı bir tarih yazma geleneği ile barışçı bir dünya görüşü tarih bilincine nasıl varılabileceği güncelliğini koruyan bir sorundur. Bu yüzden tarih unutarak değil de bilerek ve üzerinde düşünerek aşılır. Tezini benimsemeyen çağdaş düşüncenin Osmanlıca üzerindeki ısrarını anlamakta güçlük çekiyorum. O Osmanlıca ki soluğu çoktan kesilmiş bir kültür varlığının kubbede baki kalmış hoş sedasından fazla bir şey değildir. Bin yıllık Türk-İslam sentezi, tarihi gerçekliği, nesnelliği ve dayanağı olmayan bir özlemdir. Türk halkı ile Osmanlı aydını asırlar boyunca birbirine yabancı kültürler içinde yaşamışsa, tarihi bir sentezinden nasıl söz edilebilir? Terkip ve tarihi sentezlerin zorluğunu takdir eden aydınların kolay görünen çözümlerin gelip geçiciliğini de bilmesi beklenmez mi? Özetle, kültür tarihimizi yeterince bilmesek de büyük senteze giren belli başlı kültür ögelerinin kaynaklarını öğrenmeliyiz. Bu eğitim geçerliği geçmişte kalmış bir Osmanlıca senteziyle değil fakat A. Osmanlı'dan önceki, B. Osmanlı ile çağdaş ve C. Osmanlı'dan sonraki kültür tarihimizi araştırıp yazmakla ve bu tarihi toplumun varlık kimlik bilincine yerleştirmekle olur. Atalarımızın yapıp yarattığı fakat yazmadığı kültür tarihini derlerken güncel sorunlarımızı göz ardı edemeyeceğimiz gibi geleceğin dünyasındaki yerimizin neresi olacağı sorununu da görmezlikten gelemeyiz. Ulusların kaderini belirleyen tarih değil, insanların yapıp ettikleri bilgi ve inançlarıdır. Tarihe biçim, olgu ve yön veren bizleriz. Bugün yaptıklarımızla. Bu gerçeğin bilincinde değilsek onca çabamız boşuna değil midir? Notlar: Türkiye'de bozukluk münevverdedir. 2. Güvenç B. Kültürümüzün dünü bugünü kültür konusu. 3. Türk halkının kültür temellerinde. 4. Suat İlhan'ın 10 Kasım 1983 konuşması. 5. Kaplan M. Büyük senteze doğru. 6. Kaplan AGY. Cumhuriyet, olaylar ve görüşler. 2 Ekim 1986. Burukacı gülmeceler. Taşı toprağa altın, tozu toprağa çamur. Tanrı yarattığı insana bakmış, topraktan geldin gene toprağa döneceksin diye buyurmuş. İnsanoğlu nereden geldiğini anımsamıyor ama ölümlü varlık olarak er geç toprağa döneceğini biliyor. Hayat serüveninin başını sonunu bilmese de yol boyunca yaşadığı, ekip biçtiği, uğruna can verdiği toprakların kutsallığını hiç sorgulamıyor. Yağmur da tıpkı toprak gibi varlığın kaynağı, Tanrı'nın rahmetidir. Canlı varlıkların yaklaşık 2/3'ü sudur. Su olmasa belki toprak uyanamaz, canlanamazdı. Bundan dolayı su gibi aziz ol deriz. Sanatta, şiirde, törede suya onurlu bir yer veririz. Her canlı varlık için gerekli toprak ile su yan yana gelince doğa adını verdiğimiz varlık alanının en güzel manzaraları oluşur. Bu güzellik şiir dolu insana esenlikler sunar. Ne var ki doğanın da kendine özgü diyalektik çelişkileri vardır. Su ile toprak karışınca çamura dönüşür. Sel toprağı köklerden koparır, uzaklara sürükler, denizlere, göllere götürür. Düzlüklere yayar, çukurlara, kuyulara doldurur. Gerçi su yağmur olarak aklanıp paklanır, görevi başına döner ama toprak uzun süreler çamur olarak sürüklendiği yörelerde kalır. Çıktığı gurbette tarlaların, bahçe ve seraların, parklarla ormanların tabanı, eski kentlerle uygarlıkların koruyucu örtüsü olur. Rüzgarla savrulur, tarih sayfasının tozunu oluşturur. Toz olmak, kaçmak, yitmek. Tozunu almak ise temizlenmek anlamında kullanılır. Tarihçiler geçmişin tozunu alan temizlik işçileri gibi çalışırlar. Tarih belgeleri, ören yerleri toz toprak ile korunmasaydı nasıl dayanırlardı günümüze? Toprak ve çamur gibi tozun da özgün bir doğası var. Korurken gizliyor, ancak gizleyerek koruyor. Bu nedenle toz toprak deyimini çoğu zaman birlikte kullanırız. Oysa toz toprak aynı türden değildir. Toprak çamurun yağmurla ıslanmadan önceki, toz ise kuru toprağın rüzgarla savrulduktan sonra kalanın adıdır. Sel gider kum kalır, yel üfürür toprak toz olur. İnsanoğlu kendini bildi bileli sel kopanları, duvarlar, bentler yapıp sel baskınlarını tutmaya, çamuru önlemeye çalışmış. Sürekli toz almışsa da toz ile toprağın kaynağını kurutamamıştır. Ne zengin bir maden ve hazineler ki yeryüzünün toprağı, Tanrı'nın rahmeti ve şehirlerimizin çamuru hiç tükenmiyor. Toz toprağın kaynağı feldspat adı verilen bir ana kayadır. Yeryüzünde bilinen dağ ve taşların yaklaşık 1/4'ü feldspattır. Mevsimlik ısı, güçlü asitlerin de etkisiyle feldspat kayaları, kum, silis ve kil, alümin adı verilen iki maddeye ayrışır. Yaklaşık 10 yılda ortalama 10 milimetre kalınlığında toprak oluşur. Yağmur suyu kili sever, esen yel kumu seçer. Tarlaların, çöllerin, bahçelerin, parkların, saksıların, çanak çömleğin, samanlı kerpiçin, tuğlanın, camların, çimentonun, sıvanın, seramiğin, mezarların tükenmeyen toprağı işte böyle oluşur. Feldspat kayasını güneş, su, rüzgar gibi doğal güçler ayrıştırır. Toprak erozyonla dağılır, yayılır. Canlılarsa tozu toprağı kendi yaşam çevrelerinde tutmaya çalışırlar. Bilge bitkiler ısıyı ve yağmuru denetleyerek güneşin ateşini, yelin hızını kesip selin sürükleme gücüne karşı derinlere uzanan kökleriyle direnerek tozlu toprakları savunurlar. İnsanoğlu milyonlarca yıl boyunca ormanların koruduğu topraklarda bir avcı toplayıcı olarak yaşadı. Yaşam zincirinin halkası olarak çevresine sahip çıktı. Sonra topladığı bitkilerle avladığı hayvanları evcilleştirmeyi başardı. Tarımcı oldu. Ağaçları, ormanları kesip yeşil örtüyü tarlaya, meraya dönüştürdü. Bu işe medeniyet adını verdi. Medeniyeti insanın doğaya, doğal güçlere egemen olması diye tanımladı. Medeniyet ilerledikçe insan güçlendi, insan güçlendikçe medeniyet ve doğa üzerindeki denetimi arttı. Doğaya karşı üstünlüğünün ikinci büyük aşamasında insan motorlu makineyi icat etti. Bitkilerin 100 asırda biriktirdiği doğal enerjiyi bir yılda tüketir oldu. Hızla büyüyüp yayılan şehirlerimizin tükenmeyen çamuru işte bu medeniyetin ürünüdür. Gerçi şehir belediyeleri çamura karşı savaş açmışlardır ama bu umutsuz ve sonuçsuz bir savaşımdır. Temizlik işçileri her yağmurdan sonra bir sel yatağını dönen yolların çamurunu, kumunu kaldırmaya, renkli bordür taşları ile bezemeli traverten kaldırımlar yıkamaya çalışır ama çalı süpürgesi ve gaz senekesinden bozma faraşlarla yürütülen savaş çamurun ne önünü ne arkasını kesebildi. Yeşil doğayı pırıl pırıl eden yağmur, şehirlerimizin aklanıp paklanmasına izin vermiyor, ürettiği bütün çamuru şehirlere, şehrin çukur yerlerine yığıyor. Şehrin çamuru aslında medeniyetin yüz karası. Yeşil örtüyü yok eden, toprağı savunmasız bırakan insanın cezasıdır. Bu gerçeği hep konuşuyor ama görmemekte direniyoruz. Tarlada çalışan çiftçinin köyü, yaylada hayvan otlatan çobanın ovası, kışlası neden daha temiz? Sorusunu nedense sormuyoruz. Bu aldırmaz ve aymaz tutum içinde çamurdan kurtulamayız. Çamur toprakla yağmurdan oluşuyoruz. Yağmursuz, susuz yapamayacağımıza göre çamurdan kurtulmak istiyorsak toprak bocaları ile toprak ocaklarını kapatmak zorundayız. Şehir ve şehir çevresindeki toz toprağı azaltmanın türlü yolları geliyor akla. A. Çevredeki yeşil örtüyü, orman ve ağaçları korumak. B. Çoraklaşan, çölleşen alanları ormanlaştırmak. C. Şehir içindeki ve çevresindeki toprak arsalar, tarlaları parklaştırmak. D. İnşaat şantiyeleri çevresinde toprak kalkanları, sel kapanlar kurmak. E. Belli bir yükseklik kotu üzerinden inşaata izin vermemek. F. Çukurlardan toplanan humuslu toprağı, ölü toprakların üzerine serip çorak yerleri yeşillendirmek ve benzeri. Bu önlemlerin başarısı toprak bacaların kapatılma hızına bağlıdır. Eğer uygar bir beldede kapatılan toprak bacadan fazla toprak ocağı açılıyorsa umut yüksek değildir. Pembe tratuarların başarısızlığının nedeni örtülenden büyük alanların sürekli açılması, ocaklarının açık tutulması olmuştur. En kestirme çözüm kavşaklarda çalışan dozer ve greyderleri temizlik servisine, temizlik işçilerini bahçe ve fidanlık hizmetine kaydırmakla sağlanabilir. Toprak bacaları insan eliyle örtülür, çamurlu sel yatakları makineyle temizlenirse belki gidiş tersine çevrilebilir. Sel suyu ile şehre inen toprağın hacmini lodosla veya çalı süpürgesiyle havaya savurduğumuz tozun altına düşürdüğümüzde belki şehrin sokağı aklanmaya, şehirlinin yüzü gülmeye, aklanıp ağarmaya başlayabilir. Kovboyların Amerika'sında şehirliler kullanmadıkları boş arsaları çimlendirmek zorundadır. Şehirli ihmal ederse bu işi belediye yapar, masrafını da arsa sahibinden alır. Japon bahçelerini, kent hayatındaki yerini ve kent temizliğindeki önemini sergilemeye çalıştığım bir sohbette saygıdeğer bir dinleyicim şöyle hayıflanmaktaydı. Böyle güzel bahçelerimiz olsa elbet biz de sahip çıkarız onlara. Söyleşinin amacı da buydu zaten. Korumak için önce yapmak. Güzelliği emeğiyle yaratmak gerekiyor, değerini bilmek için. Büyüklü küçüklü belediyelerimiz açtıkları tamir bakım bacalarını her biri kendi yetki sınırları içinde fazla bekletmeden kapatıp örtse çamur savaşını belki kazanabiliriz. Sorun bacanın örtülüp örtülmemesi değil, en kısa zamanda örtülmesidir. Toprak bacası açıldıktan 6 ay sonra kapatılıyorsa o süre içinde toprak zaten çamur olup yer değiştirmiştir. Düzlükteki sel yataklarından ve çamur deryalarından kurtulmak için yeniden dağ ve yaylalara, tepe sırtlarında yerleşmeyi de deneyebiliriz. Ancak Selatin camilerle beylikhisarlara elverişli tepeler metropollere yetecek kadar geniş değildir. Bir Troya, bir Hattuşaş, bir Bergama tepe üstüne inşa edilmişti ama bugünün sanayi şehri dağ tepe üstüne kurulamaz. Şehrin temizliği tepelerin inşaata açılmasına değil, tepelerin ve yamaçların gelişi güzel inşaat kanserinden korunmasına bağlı görünüyor. Mitolojiye göre tanrıların yaşadığı dağlar, Olimposlar kutsaldı. Çağdaş Japonya'da tanrı dağlar üzerindeki ormanlar hala dokunulmazdır. Yamaçlarda tapınak yapılabilir de tepelerde inşaat yasaktır. Bu tabunun toprağın korunmasıyla ilgili olduğunu sanıyorum. Sellice bir Mart-Nisan yağmurundan sonra bulvar ve meydanların kapkara çamuruna bakınız ve yağmurdan önce hiç dikkatinizi çekmeyen toprak madenlerinin kaynağını bulmak için direksiyonunuzu tepelere ve yükseklere çeviriniz. Göreceksiniz ki çamurlaşan toprak sürekli kelleşen tepelerden iniyor şehre. İnsan olarak eninde sonunda toprağa döneceğiz ama az çamurlu ve daha temiz bir ömür sürebiliriz. Komşunun halısı kilimi sokakta silkilirken, pantolonundaki zifosu temizlemeye çalışırken çamursuz bir yeşil kentin düşünü görüyorum. Batı kentleri inşa ederken batılı kentlerin yeşil kentler olduğunu acaba biliyor muyuz diye düşünüyorum. Peyzaj Mimarlığı 11-2-1991. Dikensiz Centrum'da Santur Konçertosu. Madenlerden tel çekme tekniğini bulmakla yetinmeyen insanoğlu bu icadından çeşitli sanat ve sanayi dalları yarattı. Kafes ve kümes telinden gelin ve telgraf teline uzanan tel türlerinden birisi de dikenli teldir. Kadayıf telinden çok deve dikenine benzeyen dikenli tele tel dikeni de denebilirmiş ama adı konmuş bir kere. Değişmesi zor. Bozkır'da sığır güden kovboylar için üretilen dikenli tel savaşlarda toplama kamplarında kullanılmış. Kimi ülkeler telin üretimini, kimi ticaretini yasaklamış. Ötekilerde tüketimi, ülkemize dikenli telle ilgili yasal kısıtlamalar olup olmadığı kesin bilinmiyor. Ancak nerede yasak levhası varsa onun yakınında dikenli tel örgü bulunması yabancı konuklarımızın hemen dikkatini çekiyor. Çünkü yasak ya da tehlikeli bölge simgesi olan dikenli telin tüketim düzeyi, ülkenin kültür düzeyiyle yapısal ve açısal sorunlarını gösteriyor. Filtreli sigara ve kalsiyum iğnesi türünden Frank icatlarına fazlaca düşkün olan milletlerin dikenli tel tüketme eğiliminin giderek yükseldiği saptanmış. Yakın geleceğin üst düzey devlet yöneticiliğine aday olan sevgili evlatlarımıza karşı dikenli telin saldırganca kullanıldığı da anlaşılmış. Üstelik eski çağlarda diken dutu olarak bilinen böğürtlen çitleri yerine günümüzde dikenli tel örgüler kullanılması da çocuklarımızı hiç mutlu etmiyormuş. Nüfusunun %50 oranında şehirli, %70 oranında okuryazar olmasıyla övünen Türkiye'deki dikenli tel tüketimi, plancılarla iktisatçıların tüylerini diken diken eden bir artış hızına ulaşmış. Kesin olmayan ilk hesaplamalara göre yıllık %28 dolayındaki tüketim artışı, resmi enflasyon rakamlarını 3'e katlayabilen tek tüketim kalemidir. Bu denemede, dikenli telin şehir halkı ile topluma etkileri üzerinde durulmakta, güncelleşen milli soruna medeni bir çözüm yolu aranmaktadır. Dikenli telin güvenilir tarihçesine yazık ki hala yazılmamış. Bütün bildiklerimiz yabancı dillerdeki ünlü ansiklopedilerden aktarılıyor. İlk üretim patenti 1874 yılında alınmış. Amerikalı mucit, madeni tele diken takmanın teknik kolayını, aletini bulmuş.